Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı "Meditasyon mu, tefekkür mü?" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Allah Teala insanı en mükemmel şekilde yaratmış, diğer varlıklardan farklı olarak ona akıl ve ruh vermiştir. İnsan, aklının ve ruhunun ve yüce Kur'an'ın rehberliğinde manalı bir hayat yaşayabilir. İnsan, Kelamullah'ı, kainatın engin sahifelerini okumak ve bu okuduğu satırları kalbine nakşetmek üzere yaratılmıştır. İşte bu mübarek okumanın adı tefekkürdür. Kur'an-ı Kerim, insana hitap ederken onu her daim düşünmeye, anlamaya ve idrak etmeye davet eder. Allah Teala, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için ayetler vardır buyurarak, bizleri varlığın her zerresinde gizlenen hikmetleri idrake çağırmaktadır. Tefekkür, yalnızca aklın kuru bir muhakemesi değildir. Bilakis aklın kalple birleşip varlıkta Allah'ın tecellilerini görmesidir. Bu nedenle sufiler tefekkürü kalbin bir ibadeti olarak görürler. Tefekkürün kıymeti hakkında hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır." Bugün İslam aleminin birçok açıdan geri kalmasının temel sebeplerinden biri, Müslümanların tefekkür ve tedebbürü terk etmiş olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'deki, "Onlar Kur'an'ı iyice düşünmezler mi, yoksa kalplerine kilit mi vurulmuştur?" ayeti, tefekkür hususunda yalnızca gayrimüslimlere değil, özellikle müminlere açık bir davettir. Üzerinde düşünülmeyen, anlamına derinlemesine vakıf olunmayan bir kitap, insanlara nasıl rehberlik edebilir? Sufiler, tefekkürün önemini İslam'ın ilk asırlarından itibaren idrak etmiş ve bu ibadete büyük önem vermişlerdir. Öyle ki, Kur'an'ın ayetlerinde emredilen tefekkür, tedebbür ve derin düşünme vazifesini daha çok sufiler yerine getirmiştir. Ayrıca tefekkür ibadetinin nasıl yapılacağı konusunda en doyurucu ve kapsamlı bilgilerin başta İmam Gazali'nin İhya-u Ulumiddin adlı eseri olmak üzere Mevlana ve İbnül Arabi gibi sufi mütefekkirlerin eserlerinde bulunması bir tesadüf değil, şuurlu bir gayretin neticesidir. Günümüzde meditasyon ve derin düşünce denildiğinde akla gelen Budizm ve benzeri mistik hareketler, Sufi geleneğin tefekkür anlayışının yanında son derece sınırlı kalmaktadır. Zira bu akımlarda meditasyonun temel amacı insan zihnini temizlemek, onu negatif duygu ve düşüncelerden kurtararak zihinsel sakinliği sağlamaktır. Mindfulness, farkındalık, Vipassana, içgörü ve hatta düşünmemeyi düşünmek gibi uygulamalar, zihnin dünyevi huzurunu ve acılardan kurtuluşunu hedefler. Ancak Budist meditasyonu nihayette ben merkezlidir ve yalnızca kişinin nefsani huzuruna odaklanır. Bu tür uygulamalarda ahirete, manevi kurtuluşa ve yüce yaratıcıya dair herhangi bir hedef ve niyet yoktur. Dolayısıyla bu pratikler dünyaya ait geçici bir rahatlama sunsa bile, gerçek hayat olan ahirete dair hakiki bir fayda sağlayamaz. Hatta maneviyat görünümlü verdiği huzur sebebiyle insanı gerçek dindarlıktan alıkoyar. Sufi tefekkür ise kalbi gereksiz düşüncelerden, havatırdan temizleme hususunda bir parça meditasyona yaklaşırsa da onun asıl hedefi marifetullahı, yani Allah Teala'yı tanımayı ve ona ulaşmaktır. Allah'a duyulan sevgi ve onu bilme arzusu sufi tefekkürün temelini oluşturur. Ayrıca Allah'ın yarattıkları üzerinde derin düşünce ve ibret nazarıyla bakmak da sufi tefekkürün vazgeçilmez esaslarındandır. Tarikatlar arasında Nakşibendiliğin evrat ve eskârına baktığımızda bunların son derece tefekkür ağırlıklı olduğunu görürüz. nakşiler, istiğfar, kelime-i tevhid, salavat-ı şerifelerden sonra hemen tefekkür boyutundaki uygulamalara başlarlar. Tefekkür-i mevt adı üstünde kişinin ölümü tefekkür etmesi, kabir alemini, münker ve nekirin sorgusunu, hesabı, mizanı ve sırat köprüsünü düşünmesi ve böylece gün boyunca hareketlerine çeki düzen vermesidir. Her seher vaktinde ölümünü göz önüne getiren salih için ölüm en güzel nasihat ve uyarıcı olur. Bu sebeptedir ki şeytan insana en çok ölümü hatırlamayı unutturmak ister. Bu dünya sanki bakiymiş gibi insanı yalnızca zevklerinin peşine düşürüp dini sorumluluklarını yaşlılığa erteletir. Ölümü tefekkür eden sufi şeytanın bu tuzağından kurtulmuş olur. Tefekkür-i mevt'ten sonra nakşilerin ikinci uygulaması ise rabıtadır. Rabıta, salikin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak hali hayattaki şeyhine kadar tüm silsile meşayihiyle her seher beraber olduğunu düşünmesi, böylece onların manevi hallerine bürünmesidir. Sufilere göre salik, fiziken yanında bulunduğu insan kadar, yanında olmayan bir salih zattan da tefekkür etme yoluyla istifade edebilir. Düşüncenin bu gücü ilginç bir sırdır. Hazreti Mevlana, insanın düşüncesi sayesinde yaşayabileceği değişimi şöyle ifade eder. Ey kardeşim! Sen sadece düşünceden ibaretsin. Geriye kalan varlığın itibarıyla ancak et ve kemiksin. Gülü düşünürsen gülistan olursun, dikeni düşünürsen de dikenlik. Mevlana'ya göre insanın özü düşüncedir. İnsan neyi düşünüyorsa maneviyatı, ahlakı da ona göre şekillenir. Nakşiliğin ileri mertebesinde salik, murakabe adı verilen, Kur'an ayetleri üzerinde tefekkür etme vazifesiyle görevlendirilir. İlk olarak salik, İhlas suresi üzerinden gerçek tevhidin sırlarını tefekkür eder, buna ehadiyet murakabesi denir. Bir sonraki mertebede kurbiyet ve akrabiyet murakabelerinde ise insanın bu dünyada yalnız olmadığı, her an hakla beraber bulunduğu tefekkür edilir. Bu tefekkürde derinleşen salik, bir an bile haktan ayrı olmadığını idrak eder. Bir sonraki aşama olan murakabe-i muhabbet dersinde ise salik, hem Rabbine hem de yaratılmışlara karşı ilişkilerinde merkeze sevgi ve muhabbeti koymayı öğrenir. Kısacası, murakabe dersleri salike tüm Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle okumanın anahtarını sunar. Bu sebeple murakabe dersleri nakşiliğin en yüksek seviyedeki tefekkür eğitimidir. Tüm tarikatların ve nakşiliğin de fikir babalarından olan Gazali, tefekkürün nasıl yapıldığını adım adım açıklar. İlk olarak tefekkürü iki bilgiyi bir araya getirip onlardan üçüncü bir bilgiye ulaşmak şeklinde tarif eder ve şu örnekle meseleyi anlatır. Dünya fanidir sözü bir bilgidir. Ahiret bakidir ifadesi de başka bir bilgidir. Bu iki gerçeği her Müslüman bilir. Ancak bunlar üzerinde derinlemesine düşünüldüğünde ortaya üçüncü ve daha kıymetli bir bilgi çıkar. Akıllı insan geçici olan yerine kalıcı olanı tercih eder. İşte bu tefekkür sayesinde insan hayatını Allah'ın razı olduğu bir istikamete yönlendirir. Böylece hem dünyada huzurlu bir ömür sürer, hem de ahiretin sonsuz saadetine erişir. O halde gelin gönüllerimizi tefekküre açalım. Rabbimizin sonsuz hikmet ve güzelliklerle dolu tecellilerini seyredelim ve hak dostlarının ayak izlerinden giderek gerçek huzuru bulalım. Yoga ve meditasyon gibi yabancı kaynaklı akımlarda manevi hastalıklarımıza şifa aramayalım. Rabbim bizlere bakışı ibret, suskunluğu tefekkürle dolu bir hayat nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Meditasyon mu, tefekkür mü başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Mehmet Köprülü imzalı Tefekkürün Cazibesi Bir Dönüşüm Hayali başlıklı yazıyı paylaşacağız sizin. Sabah ezanı okunmuş, güneşin doğmasına dakikalar kalmıştı. Alarm sesiyle irkildi. Henüz yatağından kalkmadan telefonuna uzandı. Mesajlar, bildirimler, haberler. Kalbi henüz uyanmamışken zihni dünya yüküyle doldu. Bir şeyler araştırmaya çalışırken aklı çoktan işte gireceği toplantıya kaymıştı. O gün ödemesi gereken faturalar, çocuğuna vereceği okul harçlığı aklına gelince biraz daraldı. Yine aynı kaos diye düşünürken çantasını kapıp dışarıya attı kendisini. Ama unuttuğu bir şey vardı, telefon. İş yerinde kahvesini içerken ilk defa sessizlik vardı. Pencereden bakınca ağaçlardaki kuşları fark etti. Garip dedi kendi kendine. Bu kuşlar her sabah burada mıydı? Öyle. Öğle molasında sosyal medyaya bakmak yerine çay bardağını elinde tutup buharının çıkışını izledi. Bu buhar nereye gidiyor diye sordu kendine. Havaya karışıyor. Belki bulut oluyor, belki yağmur olup geri dönüyor. Yanındaki masadan arkadaşı, ''Sen ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Düşünüyorum sadece'' dedi. ''Neyi düşünüyorsun?'' ''Şu çayın buharını. Garip değil mi? Elimdeki su belki okyanuslardan gelmiş, belki binlerce yıl önce bir dinozorun içtiği su, belki bir peygamberin duasına şahitlik etti. Kim bilir?'' Arkadaşı baktı kaldı. ''Hiç böyle düşünmemiştim.'' Akşam. Eve dönerken, otobüste telefon yerine pencereden dışarı baktı. Şehrin ışıkları, insanların yürüyüşü, trafiğin akışı. Bu kalabalıkta herkesin bir hikayesi var diye düşündü. Herkes bir yere gidiyor, bir şey umut ediyor. Evde eşi, "Bugün neşeli görünüyorsun," dedi. "Garip bir gün geçirdim. Sanki her zamanki şeyleri ilk defa görüyormuş gibi hissettim." O akşam televizyonu açmak yerine çocuğuna sordu. "Bugün en çok neye şaşırdın?" 7 yaşındaki kızı, "Karıncalara, okul bahçesinde gördüm. Çok küçük şeyler taşıyorlardı. Nasıl o kadar güçlüler?" Gülümsedi. "Güzel soru. Biz de düşünelim." Bir hafta sonra, iş yerinde 5 dakika düşünme molası önerdi. Başta garip karşılayan arkadaşları denemeye karar verdiler. Herkes farklı bir köşeye çekildi. Telefonlar kapatıldı. "Bugün hangi sorunuma farklı bir açıdan bakabilirim?" sorusuyla başladılar. Biri "Müşteriyle yaşadığım problemde onun yerinde olsaydım ne hissederdim?" diye düşündü. Diğeri "Proje gecikmelerinde belki ekip yorgundu, belki daha fazla destek gerekiyordu." diye sorguladı. 5 dakika sonra herkese farklı bir enerji gelmişti. Çözümler daha özgün, yaklaşımlar daha empatik olmuştu. Bir ay sonra, mahallesinde bir kahvehane vardı. Her akşam aynı insanlar, aynı sohbetler, aynı lakırtılar. "Arkadaşlar," dedi bir akşam, "size bir oyun öneriyorum. Bugün gördüğünüz en ilginç şeyi anlatın ama sadece gözlem olarak değil, bunun hikmeti ne olabilir diye düşünerek." Biri "Sabah balkonda çiçeklerimi sularken bir çiçek solmuş, diğeri açmış. Garip, aynı toprakta, aynı su ama farklı zamanlar. Sanki hayat böyle, herkesin zamanı farklı." Diğeri "Otobüste yaşlı bir adam yerini genç birine verdi, tersine. Belki o genç hasta, belki yorgun, belki yaşlı adam ona babalık etmek istedi." Kahvehane sohbetleri dedikodudan derinlik ve anlam arayışına dönüştü. 3 ay sonra, başlattığı hareket sosyal medyada da yankı buldu. Tefekkür zamanı etiketiyle insanlar günlük hayattan küçük gözlemlerini paylaşmaya başladılar. "Bugün yağmur damlasının camda yolculuğunu izledim. Nasıl da engelleri aşarak aşağı indi. Belki biz de böyleyiz. Engeller bizi durdurmaz, yolumuzu buluruz." Çocuğum oyuncaklarını toplarken her birini ayrı yere koydu. "Düzen, kainatın da bir düzeni var. Belki bizim de hayatımızda görünmeyen bir düzen var." paylaşımlar viral oldu. İnsanlar günlük yaşamdan fotoğraflar çekip altına derin düşünceler yazmaya başladı. 6 ay sonra. Çalıştığı şirketin müdürü verimlilik artışını fark etti. "Bu düşünme molası sistemini genişletelim," dedi. Her birimde tefekkür köşeleri oluşturuldu. Duvarlar güzel manzaralarla süslendi. Rahat koltuklar konuldu. Günlük tefekkür soruları sistemi getirildi. Pazartesi, bu hafta hangi alışkanlığımı sorgulamalıyım? Salı, hangi soruna farklı açıdan bakabilirim? Çarşamba, bugün hangi nimete daha çok şükretmeliyim? Perşembe, hangi ilişkimi daha derinleştirebilirim? Cuma, bu hafta en çok neyi öğrendim? Çalışanlar, stres seviyelerinin düştüğünü, isteklerinin arttığını, iş tahminlerinin yükseldiğini bildirdi. Bir yıl sonra. Kızının öğretmeni, sınıfta tefekkür saati uygulaması başlattı. Her gün 10 dakika çocuklar sessizce düşünüyorlardı. Bugün neyi merak ettiğini sorusuyla başlıyorlardı. Bir çocuk, "Gökkuşağı neden kavisti?" diye sordu. Bir diğeri, "Karınca neden hiç durmaz?" dedi. Bir başkası, "Kışın ağaçlar neden yapraklarını bırakır da baharda geri alır?" dedi. Artık çocuklar sadece ezberlemiyordu. Kalpleriyle anlamaya, zihinleriyle sorguluyordu. Notlar yükseldi ama daha önemlisi, çocuklar öğrenmeyi sevmeye başladı. 2 yıl sonra, şehirde sessizlik arayan kalpler için tefekkür parkları kuruldu. Ağaçların gölgesinde, kuşların sesinde, su şırıltısında insan ruhu yeniden sükun buldu. Tefekkür köşelerinde günün sorusu panoları vardı. Birinde şöyle yazıyordu: "Bugün gördüğün bir olayın ardında Allah'ın sana neyi göstermek istediğini düşündün mü?" Akşam haberleri günlük olaylar yanında günün tefekkürü bölümü ekledi. "Bugün İstanbul'da bir deprem korkusu yaşandı. Peki bu korku bize ne öğretiyor? Belki akıbeti daha sık düşünme, belki sünnetullahın gereklerini yerine getirme, belki kurallara ve yönetmeliklere uyma hassasiyeti, belki daha çok merhamet, daha çok sabır ve hoşgörü." Siyasetçiler, sosyal medya fenomenleri, sanatçılar tefekküre yönelik içerikler üretmeye başladı. 3 yıl sonra. Bir sabah kahvesi içerken başlayan küçük değişim, şimdi bir hareket haline gelmişti. Diğer ülkelerden ziyaretçiler, Türkiye'nin tefekkür kültürünü incelemeye geliyorlardı. Tefekkür turizmi gelişti. İnsanlar şehrin gürültüsünden kaçıp tabiatla iç içe düşünmek için geliyorlardı. Üniversiteler tefekkür bilimi bölümleri açtı. Psikoloji, nöroloji, felsefe ve din bilimlerini birleştiren yeni bir disiplin doğmuştu. Bugün. O sabah telefonunu unutmasıyla başlayan değişim hayatının her alanını dönüştürdü. Artık gün doğarken şöyle dua ediyor: "Rabbim, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, önümdeki ve arkamdaki yolları nurlandır." Aslında diyor, tefekkür hiç zor değilmiş. Sadece durup görmek, hissetmek, sormak. İnsanlar zaten düşünüyor. Sadece biraz daha derin düşünmeye davet etmek gerekiyormuş. Eşi, "Sen o günden sonra bambaşka oldun," diyor. Daha sakin, daha anlayışlı, daha dikkatli. Çocuğu artık 10 yaşında ve okul gazetesinde çocuk gözüyle tefekkür köşesi hazırlıyor. Bir sayısında şöyle yazdı: "Kuşların sabah ötüşü aslında dua gibi. Belki de biz insanlar sabahları uyanır uyanmaz hemen telefona uzanmamalı. Allah'ı anarak başlamalıyız güne." Mehmet Köprülü imzalı Tefekkürün Cazibesi Bir Dönüşüm Hayali başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Profesör Doktor Fuat Akpınar'ın kaleme aldığı Yusufi Kardeşlik Modeli başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Zamanın ve insanın değiştiği çağlarda kardeşliğin de anlamı eksiliyor. Kalpler çıkar hesaplarıyla daralırken affetmenin, sabretmenin, ikramda bulunmanın ve dua etmenin kıymeti unutuluyor. Oysa tarihin ve vahyin derinliklerinden bize ulaşan bir kardeşlik modeli var. Yusufi kardeşlik. Bu model, Hazreti Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine karşı sergilediği dört büyük hasletle şekillenir. Bu dört hasletin baş harfleriyle oluşan Said modeli, bir kişinin değil, bir ümmetin yeniden inşasında temel taş olabilir. Sabır, af, ikram ve dua. Sabır. Kuyudan saraya uzanan sessizlik. Yusuf aleyhisselam, çocuk yaşında kardeşlerinin kıskançlığıyla bir kuyuya atıldı. Bu ihanete karşı ne bir beddua ne de bir feryatla cevap verdi. Zindana atıldığında da yine sabırla sustu. Bu sessizlik içi dolu bir direnişti. Sabır, zulmü yutmak değil, onu ilahi adaletle baş başa bırakmaktı. Bugün kardeşliğin en çok yaralandığı yer belki de burada. Sabretmeyi bir zayıflık gibi gören modern bakış, insan ilişkilerini aceleci, kırıcı ve bencil hale getirdi. Oysa Yusufi sabır, Allah'ın planına güvenmektir. Kuyunun karanlığına rağmen, Allah'ın aydınlığına sırtını dayamaktır. Af. Güç elindeyken bile gülümsemek. Yusuf aleyhisselam yıllar sonra kardeşleri önünde boyun eğerken onları tanıdı. Onlar zamanında kendisini yok etmeye çalışan kardeşleriydi. Ama o ne yaptı? Bugün size kınama yok dedi. Yani ben size kızmıyorum. Allah sizi bağışlasın. Affetmek adaletin önünde bir teslimiyet değil, merhametin zirvesidir. Affetmek kalbi kirlerden arındırır, insanı Allah'a yakınlaştırır. Yusuf'un affı onun ne kadar güçlü olduğunun değil, ne kadar rahmet taşıdığının göstergesidir. Bu, Allah'ın da kullarından istediği yüceliğin bir yansımasıdır. İkram, elindekiyle birlikte gönlündeki güzellikleri vermek. Kardeşlerinin açlıkla kapısını çaldığı Yusuf, sadece buğday vermekle yetinmedi. Onları ağırladı, yolda azıklarını fazlasıyla doldurdu, mahcup etmedi. İkramı bir lütuf gibi sunmadı, bir kardeşlik borcu gibi yaptı. İkram sadece maddi bir paylaşım değildir, kalbin yer açma biçimidir. Zenginlik paylaşmakla anlam kazanır. Bugünün dünyasında ikram reklamla karıştırılmış, ikramlar riyakarlıkla lekelenmiş. Oysa Yusufi ikramda gizli bir tevazu vardır. Bir gönlü doyurmak, bin ağızla konuşmaktan değerlidir. Dua, kardeşlikte arşa açılan kapı. En nihayetinde Yusuf aleyhisselam, kardeşleriyle buluşmasında onların bağışlanması için Allah'a dua etti. Onlar ne kadar hata etmiş olurlarsa olsunlar, onun gönlünde sadece dua vardı. Çünkü dua, affın tamamlayıcısıdır. Dua, kalbin kinle değil, rahmetle dolduğunun göstergesidir. Yusufi kardeşlik duayla biter. Çünkü duanın olduğu yerde kopmuş bağlar yeniden örülür. Dua, kardeşi arkadan vurmak değil, arkasından hayırla anmaktır. Dua, Allah'ı şahit tutarak kardeşliğe sadakat ilan etmektir. Sait bir kardeşlik mümkün mü? Yusuf peygamberin sergilediği bu dört tutum, kardeşliği sadece kan bağıyla değil, iman bağıyla tanımlar. Sabreden, affeden, ikram eden ve dua eden bir insan Said olur. Hem ismiyle hem kalbiyle. Ve böyle insanlar bir araya gelirse bir ümmet yeniden inşa olur. Bugün biz de kardeşlik zeminini yeniden kurmak istiyorsak, Said modelini ezberlemekle değil, yaşamakla başlamalıyız. Kuyuya atılanlar olarak değil, kuyudan çıkanlar olarak yaşamalıyız. Affetmenin zayıflık değil, kulluk olduğunu hatırlayarak ve en önemlisi kardeşine dua ettiğinde melek aynısı senin için de olsun dediğinde işte o zaman gerçekten kardeş olmuşuzdur. Selam olsun Yusufi kardeşlikte yarışta olarak rahmet toplumu yeniden asr-ı saadet çağı inşacısı olmak niyet, gayret ve duasında olanlara. Profesör Doktor Fuat Akpınar'ın kaleme aldığı Yusufi Kardeşlik Modeli başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.